Ayrım 4.
Terbiye edilen köpekler vardır hani. Sahipleri ellerine ne geçerse kafalarına indirirler hayvanların. Onlar da buna alışırlar ama bakışlarına bir anlamsızlık gelir. Gözlerine baktıkça titrer insan. Kadının cansız gözlerine baktım da ölüyüm. Yerin altında gömülüyüm sandım. Irmağın sesi olmasaydı ölü olduğuma gerçekten inanacaktım. Sular ne güzel çağıldıyordu. Gürültüyle akıyorlardı. Özgürdüler. Kötü ruhun Tanrı'nın laneti altında inlesin teyze. Gözyaşlarımda kanımda boğulsun. O gece kızlığımı elimden aldılar. 15 yaşındaydım daha. Bunu yapan adamın çocuklarından da küçüktüm. Üçüncü gece kaçmayı aklıma koydum. Yollarda beni bekleyen tehlikelere aldırmıyordum. Yakalansam bile ne çıkardı? Öğretmenim duyuşan gibi soluğum kesilinceye kadar karşı koyardım onlara. Sürüne sürüne sessizce ilerledim çadırda. Dışarı çıkacaktım ki girişi örten çadır bezinin bağlı olduğunu gördüm. Çözemedim. Kenarlara baktım. Onlar da yere çakılı sopalara sımsıkı bağlanmıştı. Tek çare elime keskin bir şey geçirip ipleri kesmekti. Karanlıkta küçük bir tahta parçası geçti elime. Umutsuzca yeri kazmaya başladım. Çadır bezinin altından geçecektim. İmkansız bir şeydi bu. Ama artık doğru dürüst düşünemiyordum ki. Sadece bir tek düşünce vardı kafamda. Çıkmak ya da ölmek. O adamın horultusunu duymak istemiyordum bir daha. Orada tutsak kalmak istemiyordum. Ölürsem dövüşerek ölürüm. Özgür ölürüm diyordum. Onlara boyun eğmeyecektim. Orospunun biriydim artık. Ah, nasıl tiksiniyorum bu kelimeden. Kumaydım. Hangi kokuşmuş, çürümüş çağda yaratmışlardı bu kumalığı? Kim yaratmıştı? Kuma olmaktan, insanın ruhuyla, bedeniyle tutsak olmasından daha küçültücü şey var mı dünyada? Zavallı kadınlar, mezarlarınızdan kalkın. Kızlıkları ellerinden zorla alınmış kadınların, aşağılanmış kadınların ruhları. Kalkın. Kalkın kötü dünyaları, pis dünyaları titretin. Ben çağırıyorum sizi. Ben sonuncunuz. Ben baş kaldıran kuma. Bugün bunları söyleyebileceğim aklımdan bile geçmiyordu o gece. Umutsuzluk içinde yeri kazdıkça kazdım. Toprak sertti. Kolay kazılmıyordu. Kırık tırnaklarımla, kanayan tırnaklarımla kazdım. Ancak kollarımın geçebileceği büyüklükte bir çukur kazmıştım ki şafak söktü. Köpekler havlamaya başladı. Herkes uyandı. Atlar ırmağın karşı kıyısına geçti. Uykulu koyunlar geldi. Biri çadırın iplerini çözmeye başladı dışarıdan. Yere çakılı sopaları söktü. Kara kadındı bu. Anlaşılan gitmeye hazırlanıyorlardı. Ansızın bir gün önce konuşulanlar geldi aklıma. Bu sabah yola çıkıp geçidi aşacaklar, yazı geçirmek için dağlara çıkacaklardı. Umutsuzluğum arttı. Oradan kaçmak 100 kere daha zor olacaktı. Kazdığım çukurun yanından uzaklaşmayı düşünmedim bile. Ne faydası vardı bunun? Kara kadın çukuru, çukurun yanındaki toprak yığınını gördü. Ama ağzını açıp da tek kelime bile söylemedi. İşine devam etti. Bütün davranışlarında bir kayıtsızlık vardı. Sanki dünyada hiçbir şey ilgilendirmiyordu onu. Kocasını bile uyandırmadı. Ortalığı toplamak için yardım istemedi ondan. Adam kat kat yorganların kürklerin altından horlayarak tıpkı bir ayı gibi yatıyordu. Her şey derlenip toparlandı. Ben bir kafes içindeydim sanki. Irmağın karşı kıyısında atlarını, arabalarını yükleyen insanlara bakıyordum. 3 atlı gördüm birdenbire. Birisine bir şeyler sorduktan sonra bizim çadıra doğru gelmeye başladılar. Önce eşyaların taşınmasına yardım edecekler sandım. Ama daha dikkatli bakınca irkildim. İçlerinden biri Duşen'di. Ötekiler ise kırmızı üniformalı 2 jandarmaydı. Öylesine şaşırmıştım ki ağzımı bile açamıyordum. Öğretmenim sağdı demek. Ne güzel. Ama kara bir boşluk vardı içimde. Bitmiştim. Kirlenmiştim. Duşen'in başı sarılıydı. Kolu askıya alınmıştı. Yere atlayıp doğru çadıra koştu. Kırmızı suratlı, horlayan haydutun üstünden bütün yorganları çekip aldı. ''Kalk ayağa!'' diye bağırdı. Adam başını kaldırıp gözlerini ovuşturdu. Üstüne saldırmak istedi Duşen'in. Ama jandarmaların tabancalarını görünce çekindi. Duşen yakasından tutarak ayağa kaldırdı onu. Hızla kendisine çekerek yüzünü onun yüzüne yaklaştırdı. Kanı çekilmiş dudaklarının arasından ''Haydut domuz!'' diye fısıldadı. ''Hak ettiğin yere gideceksin şimdi, yürü!'' Adam ileriye doğru bir adım atmak istedi. Ama Duşen parmaklarını yağlı omuzuna geçirdi onun. Adamı tuttuğu gibi savurdu. Öfkeyle bakarak, ''Bu kızı ezilmiş, çiğnenmiş bir ot gibi mi görüyorsun?'' diye bağırdı. ''Onun hayatını mahvettiğini mi sanıyorsun?'' ''Hayır, korkak köpek, mahvetmedin. Senin günün geçti, gün onun günü.'' Sonun geldi artık. Kırmızı suratlı adamın çizmelerini giymesine izin verdiler. Sonra ellerini bağlayıp bir ata bindirdiler onu. Jandarmalardan biri atın yularından tutuyordu. Öteki arkadaydı. Ben Duşen'in atına bindim. Öğretmenim yanımda yürüyordu. Biz tam yola çıkmıştık ki bir çığlık koptu arkamızdan. Öyle bir çığlıktı ki bu, bir insanın çıkarmasına imkan yoktu. Kara kadın bağırarak arkamızdan koşmaya başlamıştı. Çılgın gibi, kocasının üstüne atıldı. Elindeki taşla kalpağına vurdu. Sesinin olanca gücüyle, ''Al, bu emdiğin kanlar için!'' diye bağırdı. ''Köpek, bu da kara günlerim için. Seni sağ bırakmayacağım.'' Evlilik yılları boyunca bir kere bile baş kaldırmamıştı belki. Bütün kini, bütün hıncı şimdi ortaya çıkıyordu. Kulakları parçalayan çığlıkları dar boğazda kayalarda yankılanıyordu. Eğerin üstünde korkudan sinmiş kocasının üstüne saldırdı. Gübre, taş, çamur fırlattı. Bir yandan da bağıra bağıra ileniyordu. ''Dilerim bastığın yerde ot bitmesin. Ölün ortalarda kalsın, gözlerini kuzgunlar oysun. Suratını bir daha görmek kısmet olmasın bana. Defol, köpek, defol, defol.'' Bir an soluk aldıktan sonra saçları rüzgarda uçuşarak bağıra bağıra uzaklaştı. Bir kabus gibiydi. Başım dönüyordu. Ezilmiştim, yıkılmıştım. Duşen atımı yularından tutmuş götürüyordu. Sarılı başını önüne eğmiş sessizce yürüyordu. Sonunda o kötü boğazı arkamızda bıraktık. Askerler epey uzaklaşmıştı bizden. Duşen atı durdurdu. Gözlerinde acıyla yüzüme baktı. İlk bakışıydı bu. ''Sana kötülük ettim. Seni koruyamadım Altınay.'' dedi. ''Bağışla beni.'' Elimi tutup yanağına bastırdı. ''Sen bağışlasan bile ben kendimi bağışlamayacağım.'' Atın yelesine kapanıp hıçkırmaya başladım. Duşen yanımda duruyor, tek kelime söylemeden saçlarımı okşuyordu. Ağlamama engel olmaya kalkmıyordu. Sonunda ''Gel Altınay, gidelim.'' dedi. ''Bir şey söylemeyeceğim sana. İki gün önce kasabaya indim. Şehre, okumaya gideceksin.'' Gürül gürül akan duru bir derenin yanına geldik. Duşen durdu. Cebinden bir kalıp sabun çıkararak ''Yüzünü yıka Altınay.'' dedi. ''Al şunu sabundan. İstersen atı otlatmaya götüreyim. Sen de elbiselerini çıkarıp bir güzel yıkan. Başından geçenlerin hepsini unut. Bir daha da hatırlama. Yüz Altınay. Kendine gelirsin. Tamam mı?'' Başımı salladım. Duşen uzaklaşınca elbiselerimi çıkarıp suya girdim. Dipteki beyaz, mavi, yeşil, kırmızı çakıllar bana bakıyorlardı. Mavi su bir anda ayak bileklerimi sardı. Avuçlarıma biraz su alıp göğsüme çarptım. Ürperdim. 3 gündür ilk kez güldüm. Ne güzel şeydi gülmek. Yeniden su çarptım gövdeme. Sonra dereye daldım. Akıntı hemen sığ yerlere götürdü beni. Ayağa kalkıp köpüklerin arasına atladım yine. ''Ah dere!'' diye fısıldadım. ''Şu 3 günün bütün kirini, bütün kötülüğünü götür gövdemden. Kendin gibi temiz yap beni. Bizim için değerli anılar taşıyan yerlerde ayak izlerimiz niye silinir? Niye kalmaz?'' Duşen'le birlikte indiğimiz o dağ yolunu bulabilseydim kendimi yere atar, öğretmenimin ayak izlerini öperdim. O dağ yolu dünyanın bütün yollarından daha değerlidir benim için. O güne, o yola, beni ışığa, taze umutlara götüren o dağ yoluna şükürler olsun. O gün parıldayan güneşe, toprağa şükürler olsun. 2 gün sonra Duşen istasyona götürdü beni. Başıma gelenlerden sonra artık köyde kalmak istemiyordum. Yeni hayatım yeni bir yerde başlamalıydı. Saykal'la Kartan Bay yolculuğa hazırladılar beni. Üstüme titrediler. Bol bol yemek yedirdiler. Çocuklar gibi ağladılar. Komşuların çoğu güle güle demeye geldi. Huysuz Satım Kul bile geldi. Herkes gitmemi hoş görüyordu. Satım Kul, ''Tanrı yardımcın olsun yavrum. Yolun açık olsun. Korkma, öğretmeninin dediklerini yap. Her şeyi başarırsın. Sen nasıl istersen öyle düşün. Ama biz de dünyayı daha iyi anlamaya başladık.'' Sınıf arkadaşlarım arabanın arkasından koşup uzun uzun el salladılar. Benimle birlikte birkaç çocuk daha gidiyordu Taşkent'teki çocuklar yurduna. Deri ceketli bir Rus kadın istasyonda bizi bekliyordu. Sonraları kavakların gölgelediği o istasyondan birçok kere geçtim. Yüreğimin yarısını orada bırakmışım galiba. O bahar akşamının leylak rengi aydınlığında öyle hüzünlü, öyle yürek paralayıcı bir şey vardı ki, alacakaranlık bile ayrılacağımızı biliyordu sanki. Duşen üzüntülü olduğunu görmek istemiyordu. Ama ben ne kadar üzgün olduğunu biliyordum onun. Aynı sıcak şey gelip benim boğazıma da tıkanmıştı. Gözlerimin içine bakarak duruyordu öğretmenim. Saçımı, yüzümü, hatta ceketimin düğmelerini okşuyordu. ''Elimden gelse seni bırakmazdım Altınay. Ama sana engel olmaya hakkım yok. Okumalısın. Bilirsin, ben de pek öyle okumuş biri değilim. Gitmelisin. Senin için en iyisi bu. Günün birinde sadece bir öğretmen olursun belki. Okulumuzu hatırlar, belki de gülersin. En iyisi bu. En iyisi bu. Uzaklardan trenin boğazda yankılanan düdüğü duyuldu. Işıkları göründü. Bekleyenler kıpırdamaya başladılar. Sesi titreyerek, "Biraz sonra gideceksin," dedi Duşen. "Mutlu ol Altınay. Çalış, çok çalış. Önemli olan çalışmaktır." Konuşamıyordum. Yaşlar tıkamıştı beni. Duşen gözlerimi sildi. "Ağlama Altınay." Sonra birden hatırladı. "Seninle diktiğimiz o kavaklar var ya, onlara kendi ellerimle bakacağım. Önemli bir insan olarak köye döndüğünde o kavakların ne kadar güzel olduklarını göreceksin." Tren istasyona girmişti. Duşen kollarının arasına aldı beni, alnımdan öptü. "Artık ayrılıyoruz. Talihin açık olsun. Güle güle bir tanem. Korkma, her zaman cesur ol." Basamakları atlayıp omzumun üstünden baktım. O anı hiç unutmayacağım. Duşen bir kolu askıda, yaşlı gözlerle bakıyordu bana. Bir daha dokunmak istermiş gibi eğilmişti. Tren hareket etti. "Güle güle Altınay, güle güle. Parıldayan ışığım." "Hoşça kal öğretmenim. Hoşça kal benim sevgili öğretmenim." Duşen trenin yanı sıra koşmaya başladı. Geride kalınca daha da hızlandı. "Altınay!" diye bağırdı. Sesinde öyle bir acelecilik vardı ki söylemek istediği çok önemli bir şeyi ansızın hatırlamış gibiydi. Geç kalmıştı artık. Geç kaldığını kendi de biliyordu. Çok derinlerden, içinin derinliklerinden kopup gelen o ses hala kulaklarımdadır. Tren bir tünele girdi, sonra düzlüğe çıktı. Hızlanarak Kazak ovalarından yeni hayatıma götürdü beni. "Hoşça kal öğretmenim, hoşça kal ilkokulum, çocukluğum, ilk sevgim, hoşça kal." Duşen'in düşlerindeki büyük şehirde yaşadım. Bize anlattığı geniş pencereli okullardan birinde okudum. Ortaokulu bitirdikten sonra bir enstitüye yazılmak için Moskova'ya gönderdiler beni. O uzun öğrencilik yıllarında ne güçlükler çıktı karşıma. Bu kadar bilgiyi öğrenemeyeceğim diye zaman zaman umutsuzluğa kapıldım. Ama bırakmadım okumayı. Bırakmaya cesaret edemedim. İlk öğretmenime çok şeyler borçluydum. En güç zamanlarımda bile onu düşünmek yeni bir tutku verdi bana. Başkalarının bir kere de kavradıkları şeyleri ben uzun uzun çalışarak anlayabiliyordum. Her şeye en baştan başlamıştım. Ortaokuldayken Duşen'e bir mektup yazmış, onu sevdiğimi, beklediğimi bildirmiştim. Cevap vermedi. Ben de bir daha yazmadım. Çalışmalarımı sürdürebilmem için kendisini de, beni de bu mutluluktan yoksun bırakıyordu galiba. Belki de haklıydı. Yoksa başka bir sebebi mi vardı? O sıralarda aklımdan geçen kuşkuları, çektiğim acıları kimse bilemez. İlk derecemi Moskova'da, tezimi verdikten sonra aldım. Benim için büyük, önemli bir zaferdi bu. Durmadan çalıştığım için köyüme bir kerecik bile gidemedim. Sonra savaş patladı. O yıl, güz aylarından birinde, Frunze'ye giderken Duşen'den ayrıldığım küçük istasyonda indim. Şansım varmış, köyümüze bir araba gidiyormuş. Ancak şimdi, o kötü savaş günlerinde gidebiliyordum sevgili köyüme. Değişen ovada yeni köyler, ekilmiş tarlalar, bilmediğim yollar, köprüler gördükçe seviniyordum. Ama savaş sevincimi gölgeliyordu. Köye yaklaşırken tepeden tırnağa bir heyecan kapladı beni. Uzaktan yeni sokakları, evleri, bahçeleri seçmeye çalıştım bir süre. Sonra eskiden okulumuzun bulunduğu tepeye baktım. İki kavak yan yana duruyordu. Onları görünce soluğum kesilir gibi oldu. Meltemde hafif hafif salınıyorlardı. Hayatımda ilk kez kendi adıyla seslendim ona. "Öğretmenim" demedim. "Duşen" diye fısıldadım. "Benim için yaptıklarına teşekkür ederim Duşen. Beni hiç aklından çıkarmadın demek. Sözünü tuttun." Gözlerim yaşardı. Arabacı merakla "Neyiniz var?" diye sordu. "Bir şeyim yok. Bu köyden kimseyi tanır mısınız?" "Tabii, herkesi tanırım." "Duşen'i de tanır mısınız? Eskiden öğretmenlik ederdi." "Duşen mi?" "Askere gitti. Onu askerlik şubesine ben götürdüm. Bu arabayla." Beni orada bırakmasını söyledim genç arabacıya. Ne yapacaktım? Ev ev dolaşıp beni hatırlayanları mı ziyaret edecektim? Böyle bir zamanda yapamazdım bunu. Duşen uzaklardaydı, savaşıyordu. Üstelik teyzemle amcamın evine adım atmamaya da yemin etmiştim. İnsan birçok şeyi bağışlayabilir ama onların yaptıklarını bağışlamak elde mi? Köye döndüğümü bilmelerini bile istemiyordum. Arabadan inince tepeye, kavakların yanına tırmandım. Ah, kavaklarım benim, güzel kavaklarım. Bir zamanlar incecik fidanlardınız siz. Ne sular aktı köprülerin altından. Sizi diken, sizi büyüten insanın bütün dedikleri doğru çıktı. Neden öyle hüzünle yasla mırıldanıyorsunuz? Yazın geçtiğine mi yanıyorsunuz yoksa? Soğuk rüzgarlar yapraklarınızı koparıyor, ona mı üzülüyorsunuz? Yoksa gövdeleriniz halkımızın kederiyle, acısıyla mı inliyor? Evet, kış gelecek, soğuk geceler, tipler göreceksiniz. Ama sonra bahara kavuşacaksınız yine. Uzun zaman kaldım orada. Sararan yaprakların hışırtısını dinledim. Ağaçların dibindeki su yolu yeni temizlenmişti. Suların üstünde sarı yapraklar yüzüyordu. Oradan yapılmakta olan yeni okulun çatısını görebiliyordum. Tepedeki eski okulun ise hiç izi kalmamıştı. Yola indim. Karşıma çıkan ilk arabaya atlayıp istasyona gittim. Savaş bitti. Zafer kazanıldı. Çocuklar kitaplarını babalarının harita çantalarıyla götürmeye başladılar okula. Kocalar cepheden dönüp erkek işlerini yapmaktan kurtardılar kadınları. Dulların gözlerinde yaş kalmamıştı artık. Yalnızlıklarına alıştılar. Sevdiklerinin yollarını hala gözleyenler de vardı. Ben de Duşen'den hiç haber alamamıştım. Kurkuru'dan gelenler kayıp listesinde olduğunu söylüyorlardı onu. Köy sovyetine öyle haber gelmişti. Belki de ölmüştür, diyorlardı. Aradan uzun zaman geçti. Ondan hala bir haber yok. Demek öğretmenim dönmeyecekti. Birbirimizden ayrıldığımız gün demek son olarak görmüştüm onu. Şaşıyorum. Yüreğimde ne kadar acı, ne kadar hüzün birikmiş. Hayatımın eski sayfalarına baktıkça anlıyorum bunu. 1946 güzünün sonlarında bilimsel bir görevle Tomsk Üniversitesi'ne gönderildim. Sibirya'ya ilk geçişimdi. Güzün çok kederli görünüyordu Sibirya. 100 yıllık ormanlar koyu bir duvar gibi geçiyordu yanımızdan. Aradaki açıklıklarda bacalarından incecik dumanlar tüten karadamlı kulübeler vardı. Soğuk, ıssız tarlalara ilk kar yağmıştı. Kargalar bağırarak uçuşup duruyorlardı. Hava çoğu kez kapalıydı. Ama trende hiç canım sıkılmadı. Yol arkadaşlarımdan biri savaşta yaralanmış koltuk değnekli bir adam, askerdeyken başından geçmiş eğlenceli olayları anlattı bize. Anlattığı komik, iğneli, zararsız, gerçeğe dayanan hikayeler hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu bana. Herkes adama ısını vermişti. Novosibirsk'i geçince tren bir makas başında durdu. Adamın son anlattığı fıkraya gülerek pencereden dışarı bakıyordum. Hareket ettik. Makasçının küçük kulübesinin önünden geçiyorduk ki ansızın irkildim. Az kalsın bayılacaktım. Yüzümü pencereye dayadım. Duşen'i görmüştüm. Oradaydı. Elinde küçük bir bayrak aşağıda duruyordu. Aklımı kaçırıyorum sandım. Sesimin olanca gücüyle "Durun!" diye bağırdım. Ne yapacağımı bilemeden kompartımandan fırladım. Koridorun ucuna kadar koştum. Gözüme ilişen imdat kolunu çektim. Vagonlar birbirine çarptı. Lokomotif bir anda durdu. Bavullar düştü. Kadınlar çığlık atmaya, çocuklar ağlamaya başladı. Biri, "Tren bir adama çarptı!" diye bağırdı. Ben sahanlığa çıkmıştım bile. Hiçbir şey aldırmadan yere atlayıp Duşen'e, makasının kulübesine doğru koştum. Konduktörlerin düdükleri duyuluyordu arkamdan. Yolcular da yere atlamış peşimden koşuyorlardı. Treni boydan boya geçtim. Duşen de bana doğru koşuyordu artık. "Duşen, öğretmenim!" diye bağırdım. Duşen'di bu. Tabii Duşen'di. Yüz onun yüzü. Gözler onun gözleriydi. Biraz yaşlanmış, bıyık bırakmıştı. Kazakça, "Bir şey mi oldu kardeş?" diye sordu. "Yanılıyorsunuz. Ben makasçıyım. Adım Beynu." "Beynu mu?" Acıdan, umutsuzluktan, utançtan bağırmamak için dişlerimi sıkmıştım. Ne yapmıştım? Ellerimle yüzümü kapayıp başımı önüme eğdim. Yer yarılsaydı da içine girseydim keşke. Kendilerini korkuttuğum için yolculardan özür dilemeliydim. Makasçıdan da. Ama ağzımı bile açamıyordum. Yolcular da bir tuhaf olmuşlardı. Garip bir sessizlik içindeydi hepsi. Bana kızacaklar, söylenecekler sanıyordum. Hiçbiri konuşmuyordu. O büyülü sessizliği bir kadın hıçkırıkları bozdu. Zavallıcık. Ya kocası ya da kardeşi sandı makasçıyı. Herkes kendine geldi. Biri derinlerden gelen bir sesle, "Yazık," diye mırıldandı. Bir kadın sesi titreyerek, "Savaşta neler olmadı ki, başımızdan neler geçmedi ki," dedi. Makasçı ellerimi yüzümden çekti. "Gidelim, sizi kompartımanınıza kadar götüreyim. Hava gittikçe soğuyor." Bir koluma o, bir koluma da tanımadığım bir adam girdi. "Gidelim yoldaş," dedi adam. "Seni anlıyoruz." Yol açtılar. Bir cenaze törenindeydim sanki. Sanki kocam ölmüştü de herkes benim acımı paylaşıyordu. Yolcular arkamızda ağır ağır yürüdük. Trenin yanındakiler de sessizce bu törene katıldılar. Biri bir şal attı omuzlarıma. Koltuk değnekli adam hemen arkamda yürüyordu. Ara sıra yanıma yaklaşıyor, üzüntüyle yüzüme bakıyordu. Bu neşeli, temiz yürekli, korkusuz adam nedense kasketini başından çıkarmıştı. Galiba ağlıyordu. Ben de ağlıyordum. Ağır ağır trenin yanında yürüdük. Vızıldayan, ıslık çalan telgraf tellerinde bir cenaze marşının seslerini duyuyordum. Bir daha göremeyeceğim onu. Kompartımana girerken şef tren önümü kesti. Öfkeliydi. Parmağını sallayarak bağıra bağıra sorumluluklardan, cezalardan söz açtı. Kendimi savunmak için tek kelime bile söylemedim. Hiçbir şeye aldırmıyordum. Bir kağıt tutuşturdu elime. Gösterdiği yeri imzalamamı söyledi. Ama uzattığı kalemi tutamayacak kadar güçsüzdüm. Koltuk değnekli adam kağıdı kaparak "Rahat bırak onu!" diye bağırdı şef trene. "Ver ben imzalayayım. İmdat kolunu ben çektim. Sorumluluğu da ben üstüme alıyorum." Kaybettiği zamanı kazanmak için Sibirya'da eski Rus toprakları üstünde hızla gitmeye başladı tren. Biri gitar çalıyordu. Gitarın sesi büyük bir hüzün katıyordu geceye. Kocaları ölmüş Rus kadınlarını anlatan o parçayı savaştan sonra acı bir karşılaşmanın anısı olarak yüreğimde taşıdım. Yıllar geçti, gelecek irili ufaklı dertleriyle önümüzdeydi. Sonraları evlendim. Kocam iyi bir insan. Çocuklarımız mutlu bir yuvamız var. Felsefe doktoramı verdim. Birçok yolculuklar ettim. Birçok ülkeler gördüm. Ama kurkuruya dönemedim bir daha. Kendime göre sebeplerim, özürlerim vardı. Köyümle olan bağlarım kötü bağlar. Bağışlanmaz bağlar. Geçmişi unutmadım. Unutabilir miyim hiç? Ama ondan uzaklaştım. Aklıma dağlardaki o dereler geliyor. Yeni bir yol yapılmış. Kaynağa çıkan o eski yol unutulmuş. Yolcular su içmek için artık tırmanmıyor o yolu. Kaynağın kenarlarında otlar, çalılar bürümüş. Yakında izi bile kalmaz. Sıcak bir günde birinin aklına gelir belki. Ana yoldan sapıp susuzluğunu gidermek için onu arar. Yanına varır, çalıları aralayarak kaynağa eğilir. Derin, kıpırtısız suyun duruluğuna şaşar. İçinde kendini görür. Güneşi, gökyüzünü, dağları görür. Böyle bir yeri unutmuş olmanın acısını duyar. Kaynaktan arkadaşlarına hiç söz açmamaya karar verir. Ama çok geçmez unutulur. Ara sıra böyle şeyler de oluyor hayatta. Kim bilir, belki de böyle olmalı. Kurkuruya son gelişimde bunları düşündüm. Ansızın gitmem sizi şaşırtmıştır tabii. Bunları oradakilere anlatamaz mıydım diyeceksiniz. Anlatamazdım. Kendimden öyle utanıyordum ki bir an önce gitmeye karar verdim. Duşen'i göremeyeceğimi, onun gözlerinin içine bakamayacağımı biliyordum. Kendimi toparlamam, her şeyi rahat bir kafayla yeni baştan düşünmem gerekiyordu. Bunu yalnız Kurkurululara değil, bütün insanlara anlatmalıydım. Beni utandıran bir başka sebep daha vardı. O toplantının en önemli kişisi ben değildim aslında. Onur yeri bana verilmemeliydi. O onur yeri ilk öğretmenimizin, köyümüzün ilk sosyalisti olan Duşen'indi. Herkesten çok o hak etmişti onur yerini. Öyle olmadı. Biz yiyip içerken o, altın yürekli adam, telgraflarımızı getiriyordu dört nala. Sonra da dağıtımı tamamlamaya gitti. Kurkurulu gençler Duşen'in ne kadar iyi bir öğretmen olduğunu bilmezler. Yaşlıların çoğu hayatta değil. Duşen'in öğrencilerinin çoğu da savaşta öldü. Onun için bizden sonraki kuşaklara öğretmen Duşen'i anlatmak görevini ben yükleniyorum. Benim yerimde kim olsa böyle yapardı. Ama Kurkuru'ya gitmemiştim bir daha. Duşen'den haber alamamıştım. Yüzü, müzenin sessizliğinde saklanan değerli bir kabartma olmuştu benim için. Gidip öğretmenimi göreceğim, sorularına cevap vereceğim onun. Beni bağışlamasını dileyeceğim. Moskova'da işimi bitirdikten sonra Kurkuru'ya dönüp yeni okula Duşen'in adını vermelerini isteyeceğim. Evet, Duşen'in, kolhozun bir üyesinin, postacının. Sizin de beni desteklemenizi istiyorum. Yalvarırım, destekleyin beni. Şimdi gecenin biri. Balkonda durup şehir ışıklarının denize bakarken Kurkuru'ya dönüp öğretmenimi göreceğimi, onun beyaz sakalını öpeceğimi düşünüyorum. Pencerelerimi ardına kadar açıyorum. Temiz hava doluyor odaya. Yeni resmim için çizdiğim desenlere mavimsi, solgun loşlukta göz atıyorum. Bir sürü desen var. Hep yeni baştan, yeni baştan başlamıştım çünkü. Ama resmimi bir bütün olarak göremiyorum daha. Asıl şeyi bulamadım. Ağaran gecede odayı adımlıyorum. Düşünerek, düşünerek, düşünerek. Hep böyle olur. Yapacağım resmin içimde kalacağını sanırım hep. Yine de bitmemiş resmimden söz açmak istiyorum size. Yardımınızı istiyorum. Anlamışsınızdır tabii. Resmi köyümüzün ilk öğretmenine, ilk sosyalistine, yaşlı Duşen'e adayacağım. Ama bilmiyorum, bu savaşın hayatını, o hayatta önemli bir yer tutan amaçları, tutkuları renklerle verebilir miyim? Bu dolu bardağı taşırmamalıyım. Sizlere, çağdaşlarıma taşırmadan verebilmeliyim onu. Ama nasıl yapacağım? Yalnız kendi düşüncelerimi yansıtmak istemiyorum. Ortak bir yaratıcılıkla yapmalıyım resmimi. Ama nasıl yapacağım? Bu resmi mutlaka yapmalıyım. Güçsüzüm. Kuşkular içindeyim. Ama yapmalıyım. Umutsuzluğa kapılıyorum. Düşünüyorum da ressam olmak binbir güçlükle karşılaştırıyor insanı. Acı bir şey bu. Bazen kendimi öyle güçlü buluyorum ki bıraksalar dağları bile delebilirim. O zaman şunları söylüyorum kendi kendime. İncele, çalış, seç. Duşenle altın ayın kavaklarını, onları çiz. En tepedeki dallara çıkmış, esrarengiz uzaklıklara büyülenmiş gibi bakan yalın ayak bir çocuğun resmini çiz.